Afrikalı Leo, Amin Malov, 6. kaset 1. yüz, sayfa 206. Hiba'dan ayrıldıktan sonra tek amacım vardı. Timbuktu'da onun anılarını, dahası o odada ilk öpüşmemizin bir izini bulmak. O yapı yerinde duruyordu. Kentin beyinin önemli konuklarını ağırladığı konuk eviydi ama bir dinar kapıların bana açılmasını sağladı. Böylece Timbuktu'ya vardığım ilk gece aynı pencereye yaslanarak dışarı bakıyor, bir zamanlar havanın taşıdığı amber kokusunu duymaya çalışıyor, az sonra sokakta belireceğine kesin kes inandığım zenci şarkıcıların şarkılarını bekliyordum. Sonra bakışlarımı odaya çevirecek, Hiba'nın dans etmekte olan gölgesini görecektim. Perde güçlü bir esintinin etkisiyle öne uçtu, sonra dans eder gibi sallanmaya başladı. Dışarıda koşmakta olan kalabalığın bulunduğum alana doğru yaklaştığının ayrımına vardım. Acaba anılarımdaki zenci çalgıcılar mıydı? Fakat bu denli gürültü neden? Şaşkınlığım kısa sürdü, pazar yeri sanki gündüzmüş gibi canlandı, çılgınca koşuşan ve bağırışan kalabalıkla doldu. Nasıl korkmazdım? Pencereden, başkalarından daha yavaş koşmakta olan yaşlı bir adama bağırdım. Durdu ve soluk soluğa yerel dilde birkaç sözcüğü zar zor söyleyebildi. Kendisini anlamadığımı görünce kendisi gibi yapmamı işaret ederek yeniden koşmaya başladı. Daha ne yapacağıma karar vermeden ilk yalımların gökyüzündeki kızıl yansımalarını gördüm. Altınlarımı yoklayıp üstümde olduklarını görünce pencereden atlayıp koşmaya başladım. Korkuya kapılmış insanların etkisinde kalarak belki 3 saat sağa sola koştum. Sözcüklerle ve işaretlerle bu felakete ilişkin haberleri öğrenmeye çalıştım. Timbuktu'nun yarısından çoğu yanmıştı. Rüzgarla birbirine tehlikeli biçimde yakın olan kulübelere yayılan yangını söndürmek olanaksız gibi görünüyordu. Bu dev cehennemden yapabildiğimce çabuk uzaklaşmam gerekiyordu. Bir gece önce değişik yerlerden gelen tüccarların oluşturduğu bir kervanın kentin dışında konaklamış olduğunu ve gün doğarken yola çıkacağını duymuştum. Kervanı buldum. 40 kişi alçak bir tepe üstünde durup gitgide yükselmekte olan kıpkızıl yalımları büyülenmiş gibi izledik. Yanarak ölen insanların çığlıkları çok uzaktan da olsa bize kadar ulaşabiliyordu. Timbuktu'yu her anımsayışımda bu cehennem görüntüsü gözümde canlanır. Biz ayrılmadan az önce bir yaz bulutu onu bir duvak gibi örttü. Gövdesi ise sonu gelmez çatırtılarla çöktü. En değer verdiğim anılarım yalımlar arasında kaldı. Eski coğrafya bilginlerimiz siyahların ülkesinden söz ederken yalnızca Gana'yı ve Libya çölündeki vahaları belirtirler. Sonra yüzleri kapalı işgalciler, vaizler ve tacirler geldi. Bense gezginlerin sonuncusuyum ve 60 tane siyahlar krallığı biliyorum. O yıl Nijer'den Nil'e kadar 15 tane zenci krallığı gördüm. Kimilerinin hiçbir kitapta adı geçmez fakat onları benim keşfettiğimi söylersem yalan olur. Çünkü ben yalnızca Cenne'den Mali, Valata ya da Timbuktu'dan Kahire'ye giden kervan yollarını izledim. Nijerya'dan Goa'ya gitmek 12 günümüzü aldı. Gao'da savunma duvarları yoktu fakat Gao hükümdarı Askiya Muhammed öylesine güçlü ve ünü yaygındı ki kente saldırmak kimsenin aklının köşesinden bile geçmiyordu. Askiya Muhammed siyahların ülkelerinin hükümdarları arasında en güçlüsü olarak bilinirdi. Kervandaki tüccarlar Gao'da durduğumuza çok sevindiler. Dediklerine göre Gao halkında öylesine çok altın varmış ki Avrupa'dan ya da Berberistan'dan gelen şöyle böyle bir kumaş burada gerçek ederinin 15-20 katına satılabilirmiş. Bir yandan et, ekmek, pirinç ve kabak öylesine çoktu ki yok pahasına alınabilirdi. Gao'dan sonra birçok krallıktan geçtik. Bunlar arasında Wangara, Zaksa, Kano ve Bornu'yu sayabilirim. Bornu hepsinden daha önemli bir krallık olmasına karşın orada çok durmadık. Başkente varır varmaz karşılaştıkları talihsizlikleri anlatan tacirlerle karşılaştık. Bunları Afrika'nın tanıtımı kitabımda ayrıntılarıyla anlattım. Bu ülkenin kralının çok olağan dışı alışkanlıkları varmış. Varsıllığını kanıtlamak için sarayındaki bütün tabakları ve atlarının koşum takımlarını altından yaptırırmış. Köpeklerinin tasmaları bile altındanmış. Bunu kendi gözlerimle gördüm. Bu denli şatafata aldanan tacirler Eli açıklıkla gösteriş merakını birbirine karıştırma talihsizliğine uğramışlar. Fas'tan, Sus'tan, Cenova ve Napoli'den gelen bu tacirler burada satmak için mücevher kapmalı, çok güzel işlenmiş kılıçlar getirmişler. Biri bana, ''Kral çok hoşnut olmuşa benziyordu.'' diye anlattı. Fiyatlar üstünde hiç konuşmadan hemencecik her şeyi aldı. Çok sevinmiştik. O gün bugündür paramızın ödenmesini bekliyoruz. Vorni'ye geleli bir yılı geçti. Her gün saraya gidip derdimizi anlatıyoruz. Bize sözler vererek avutuyorlar. Direndiğimiz zaman da tehdit ediyorlar. Vorni'den sonra gittiğimiz Gaoga kralının tutumu böyle değildi. Saygılarımı sunmak için sarayda bulunduğum sırada Damiatta kentinden Mısırlı bir tacir krala çok güzel bir Türk kılıcı ile güzel bir at, bir zırh, bir alay bozan tüfeği, birçok ayna ve türlü bıçaklar, mercan boncuklar gösterdi. Hepsi 50 dinar ederdi. Kral bütün bunları incelikle kabul etti. Karşılığında da tüccara 5 köle, 5 deve, 100 tane koskocaman fil dişi, ülkesinin parasından 500 altın dinara denk para verdi. Bu eli açık kraldan ayrıldıktan sonra Nil kıyısındaki büyük Dangolo kentinin bulunduğu Nübiye krallığına vardık. Beni Kahire'ye götürecek bir tekne kiralamayı düşünüyordum. Fakat burada ırmağın böyle bir amaç için elverişli olmadığını, Assuan'a dek kıyıdan gitmem gerektiğini söylediler. Assuan'a vardığım ilk gün bir gemici beni kendi Cermi ile götürmeyi önerdi. 600 olan gemisini çok miktarda tahıl ve daha başka gereksinim maddeleri alacaktı. Fakat benim için rahat bir köşe hazırlayabileceğini söylüyordu. Tekneye çıkmadan önce kıyıda yere uzanıp yüzümü Nil'in sularına gömdüm. Ayağa kalktığım zaman tüm varsıllığımı silip süpüren fırtınadan sonra Mısır topraklarında beni yepyeni bir yaşamın, tutkularla, onurla ve tehlikelerle dolu bir yaşamın beklediğini biliyordum. Bu yaşamı yakalayabilmek için sabırsızlıkla öne atıldım. 3. Kahire Kitabı. Oğlum, Kahire'ye vardığım zaman kent, yüzyıllardan beri bir imparatorluğun ünlü başkenti ve halifenin yaşadığı yerdi. Oradan ayrıldığım zamansa artık bir başkent değildi. Hiç kuşkusuz bir daha eski görkemine hiç mi hiç kavuşmayacak. Tanrı bu düşüşe, bu düşüşten sonra gelen uğursuzluklara tanık olmamı istemiş. Daha Nil üstündeyken, serüvenler ve güzel bir gelecek düşlerken talihsizliklerle karşılaştım. Talihsizliklere saygı göstermeyi ya da verdiği işaretleri çözümlemeyi henüz öğrenmiş değildim. Geniş cermde başımı bir tahta parçasına yaslamış, tembel tembel uzanmış yatıyordum. Tayfaların, suların sesine karışan sesleri bana ninni gibi geliyordu. Uyukluyor, arada bir gözümü açıp 3 saat sonra Afrika yakasında batacak olan ve şimdiden kızıllaşan güneşe bakıyordum. Zenci bir tayfa bana, ''Yarın gün doğarken eski Kahire'de olacağız.'' diye bağırdı. Onun gülümseyişi kadar geniş bir gülümsemeyle karşılık verdim. O andan sonra hiçbir şey beni Kahire'den ayıramayacaktı. Kendimi zamanın ve Nil'in karşı konulmaz akıntısına bırakmam yetecekti. Tam uykuya dalmak üzereydim ki bir gemicinin sesi yükseldi. Konuşmalar birden canlılık kazandı. Yerimde doğrulduğum zaman ırmağın yukarısına doğru yol alan ve bize yaklaşmak üzere bulunan bir başka cerm gördüm. Yaklaştığını görmediğim bu cermde bir olağanüstülük olduğunun ayrımına varmam için bir süre geçmesi gerekti. Gösterişli giysiler içinde bir dolu hanım çocuklarıyla birlikte güverteye toplanmıştı. Cermin ortasında kokuları bana kadar ulaşan yaklaşık 100 koyun vardı. Hanımların kimilerinin alnında ipe dizilmiş değerli taşlar, başlarında başlıklar bulunuyordu. Kimileyin gözünüze çarpan çok kısa bir görünümden bir ağlatı yükselir. Gemiciler yüzleri asık, elleri gökyüzüne açılmış olarak yanıma geldiler. Uzun bir sessizlik oldu. Sonra en yaşlılarının dudaklarından zar zor bir tek sözcük döküldü. Veba. Soylu Göz Yılı. Hicri 919. 9 Mart 1513, 25 Şubat 1514. Salgın o yılın başlarında Kahirelilere Tanrı'nın gazabının işareti, verilecek bir cezanın uyarısı olarak gönderilen korkunç bir fırtınanın selli taşkınlı bir yağmurun ertesinde ortaya çıkmıştı. Önce çocuklar etkilenmişti. Barslılar ailelerini havanın çok sağlıklı olduğu Güney Sina'daki Tura, yukarı Mısır'da evleri olanlar da oraya gönderiyorlardı. Kısa bir süre sonra yanımızdan acınası kalabalıklar taşıyan sayısız tekne geçmeye başladı. Salgının yaygınlık derecesini bilmeden daha ileriye gitmek pek akıllıca olmayacaktı. Irmağın doğu kıyısında tenha bir yere yaklaşıp taşımakta olduğumuz yiyecek maddelerinden yiyerek, soygunculara karşı her gece nöbetçiler koyarak gerektiği kadar beklemeye karar verdik. Günde 5-6 kez Nil'den geçenlere doğru kürek çekerek onlardan yeni haberler almaya çalıştık. Salgın başkenti kasıp kavuruyormuş. Her gün doğum ve ölüm dairesine 50-60-100 ölüm haberi veriliyormuş ve deneyimler gerçek sayının bildirilenin en az 10 katı olabileceğini gösteriyormuş. Her gelen tekneden yolcular yeni bir sayı veriyordu ve verilen sayılara ilişkin öyle haberler anlatılıyordu ki kuşkuya yer bırakmıyordu. Hristiyanların yortusundan sonraki pazartesi günü 3 yer sarsıntısı olmuş, ertesi günü 274 kişinin canını yitirdiği öğrenilmiş. O hafta cuma günü o güne değgin, o mevsimde hiç görülmemiş bir dolu fırtınası kopmuş, o günde 365 kişinin öldüğü öğrenilmiş. Doktorun önerisi üzerine Çerkes Memlüklerinden olan Mısır Sultanı Kansu, vebadan korunmak için 2 tane yakut yüzük takmış. Ayrıca esrar, şarap ve orospuluğa yasak koymuş. Kentin her yanında ölüleri yıkamak için yeni yerler yaptırmış. Elbette ki artık kurbanlar yalnızca çocuklar ve hizmetçiler değildi. Askerler ve subaylardan da yüzlerce kişi ölmekteydi. Sultan hemencecik ölen askerlerin silahlarının ve zırhlarıyla atlarının kendisine verilmesi gerektiğini duyurmuş. Ölen bir askerin dul kalan karısı eğer ordu silah deposuna gümüş kakmalı bir kılıç, bir zırh, bir miğfer, bir okluk, 2 at ya da 2 at değerinde eşya veya para vermezse tutuklanacakmış. Dahası Kahire nüfusunun salgından ötürü çok azalmış olduğunu ve daha da azalacağını hesaplayarak yeni tahıl ürününün önemli bir bölümünün 3 kat daha pahalıya Halep ve Şam'a satmış. Böylece Mısır'da ekmeğin ve tahılın değeri günden güne yükselmiş. Yeni fiyat duyurularından hemen sonra bir gün Sultan Sarayı'ndan çıkıp kendi adını taşıyacak olan okulun yapımını denetlemeye gitmiş. Okulun tasarımını kendisi çizmiş. Kubbe 3. kezdir ki çatlıyormuş. Sultan yoldan geçerken halk umarsızlıkla Müslümanları açlıktan öldürenleri Allah kahretsin diye bağırmış. Bu sözleri Sultan duymuş. Dönüşte hep kalabalık olan Züveyla kapısından değil, tenha sokaklardan geçip sarayına gitmiş. Bu haberleri bize varsıl ve iyi eğitim görmüş genç bir tüccar ulaştırmıştı. Başkentten ailesiyle birlikte özel gemileriyle kaçmaktaydılar. Kıyıda birkaç saat bizimle kaldılar. Benden çarçabuk hoşlandı, hangi ülkeden olduğumu ve yaptığım yolculukları sordu. Onun soruları benim yanıtlarımdan daha bilgi ağırlıklıydı. Konu yeniden Mısır'a dönünce sakin ve yalnızca benim duyabileceğim bir sesle. Çok şükür ki yöneticiler kimileyin çok ileri gidiyorlar, yoksa hiç düşmezlerdi dedi. Sözünü sürdürmeden önce gözleri parladı. Sultanların aptallığı, yazgının akıllılığıdır diye ekledi. Anladığımı sanıyordum. Yakında devrim mi olacak? Biz böyle bir sözcük kullanmadık. Salgın zamanlarında bir alay askeri bir anda yok edebilen Tanrı'nın yanında sultan çok güçsüz kalacağından, sokaktaki insanların çok yürekli davrandıkları doğrudur. Fakat evlerde en küçük bir silah bile yok. Peynir kesmek için bile bıçak bulamazsınız. Ayaklanma olsa da bir Memlük sultanının yerini bir başka Memlük alır. Yoluna gitmeden önce bu tüccar bana o anda eli açıklığının ölçüsünü kestirememiş olmama karşın seve seve kabul ettiğim bir öneride bulundu. Birkaç ay süreyle doğduğum kent olan Asyut'ta kalacağız. Fakat Kahire'deki evimin de uzun süre boş kalmasını istemiyorum. Ben yokken evimde siz kalırsanız onur duyarım. Sevinçle geri çevirme isteği içimde çatışır ve ben bu çatışmayı açığa vuracak biçimde davranırken o bileğimden tuttu. Soylu yolcu, size bir iyilik yapıyor değilim. Şu sırada evimin efendisi yok. Özellikle bu zor günlerde soyulmak tehlikesiyle karşı karşıya. Kabul ederseniz beni tedirgin eden bir sorunu çözümlemiş olur, size gönül borcu duyarım. Bu koşullarda kabul etmekten başka yapabileceğim bir şey yoktu. Bir çözümü uzun süredir kafasında olgunlaştırmış bir kimsenin duyacağı güvenli, "Ben dönene dek evimi kullanabileceğinizi kanıtlayan bir belge yazacağım," dedi. Kendi gemisinden kağıt, kalem ve mürekkep almaya gitti. Geri döndüğü zaman yanıma bağdaş kurdu. Belgeyi yazarken adımı, soyadımı, işimi sordu. Verdiğim yanıtlardan hoşnut görünüyordu. Kağıtla birlikte her birinin nereyi açtığını anlatarak bana bir tomar anahtar verdi. Sonra çok kısa olarak evi nasıl bulacağımı ve nasıl tanıyacağımı anlattı. Eski kentin kuzeyinde, Nil kıyısında, hurma ve firavun inciri ağaçlarıyla çevrili beyaz bir yapı. Evde bir bahçıvan bıraktım, sizin hizmetinizde olacaktır. Bunlar ereğime ulaşmam için sabırsızlanmama neden oldu. Vebanın sonunun ne zaman geleceğini sordum. Geçmiş yıllarda salgınlar Mesori'den önce bitiyordu. Yanlış duymuş olabileceğimi düşündüm, açıklamaya hazır olduğunu belirten bir gülümsemeyle. Kıptilerin takviminde Mesori, Nil taşkınlarının en yüksek noktaya vardıkları aydır, mırıldandım. Nil ve veba daha firavunların takvimini izliyorsa Mısır'ın Müslüman olması için çok zaman gerekli. Gözlerini indirmesinden ve yüzüne yayılan gizemli gülümsemeden kendisinin Müslüman olmadığını anladım. Hemen sözü değiştirdi. Geç oluyor, sanırım yelkenlerimizi açmanın zamanı geldi. Bir hurma ağacının çevresinde koşmakta olan çocuklarından birine seslendi. Sesostris, haydi gemiye binin, yola çıkıyoruz. Son bir kez elimi sıkarken çekingen bir sesle, evde bir haçla bir ikon var, hoşlanmazsanız onları duvardan indirip ben dönene kadar bir çekmeceye yerleştirebilirsiniz. Ona tam tersine evinde hiçbir eşyanın yerini değiştirmeyeceğime söz verdim ve inceliği için teşekkür ettim. Ben Kıpti ile konuşurken gemiciler uzakta durmuş el kol devinimleriyle konuşuyorlardı. Genç tüccar gittikten sonra yanıma gelip ciddi bir sesle hemen ertesi günü başkente doğru yola çıkmak istediklerini söylediler. Hepsi de Müslüman olmalarına karşın vebanın Mesori'den önce bitmeyeceğini biliyorlardı, fakat başka geçerli nedenleri de vardı. Adam yiyecek fiyatlarının hızla yükseldiğini söyledi. Eski limana girip taşıdığımız yükü satmanın ve evlerimize dönmenin tam sırası. Karşı çıkmayı usumdan geçirmedim. Ben de tıpkı isteklerinin yöneldiği kişiden geceler boyu birkaç adım uzakta uyumak zorunda kalan bir aşık gibiydim. Sonunda Kahire. Başka hiçbir kentte insan yabancı olduğunu bu kentteki denli kolay unutamaz. Hiçbir yolcu bir dolu dedikodu duymadan, bir dolu söylentiye ve saçmalığa kulak vermeden bu kente giremez. En az 100 yabancı çevresini alır, kulağına bir şeyler fısıldar, onu tanıklığa çağırır, eğlenmek ve kahkahalar atmak amacıyla omzuna vurur, küfretmesi için kışkırtır. Bütün bunlardan sonra gizlere ortak edilir. Yeni gelen artık bu olağanüstü öykünün bir ucundan yakalamıştır. Bir dahaki kervanda, bir dahaki bayramda ya da bir dahaki taşkın zamanı gidecek olması bir şey değiştirmez. Öykünün geri kalan bölümünü de yaşamalıdır. Bu süre içinde bir başka öykü başlamıştır. Kahire'ye vardığım yıl yeni evimden bir mil uzakta, yorgun ve yıpranmış olarak karaya çıktığım sıralar, bütün kent vebadan yılmış olmasına karşın sultanın gözünü kasıtla soylu gözden söz ediyor, eğleniyor, gülüyordu. İlk uğradığım şerbetçi bu konudaki bilgisizliğimin ayrımına varınca çok keyiflendi, susamış başka alıcıları küçümseyen bir tutumla geri iterek öyküyü bana anlatmayı kendine görev bildi. Daha sonraları kentin ileri gelenlerinin ve tüccarların bana anlattıkları bu şerbet satıcısının anlattıklarından değişik değildi. Satıcı: "Her şey Sultan Kansu ve halifenin epey fırtınalı geçen görüşmesiyle başladı," diye söze başladı. Halife, etliye sütlüye karışmayan, zamanını hareminde geçiren barışçıl bir adamdı. Sultan ona çok kaba davranmıştı. Gözlerinin az gördüğünü, sol gözünün neredeyse kör olduğunu, bu nedenle halifelikten ayrılması gerektiğini söylemiş. Besbelli Kansu halifeyi korkutmak istemiş. Görevinden ayrılmamak uğruna kendisine birkaç bin dinar ödeyeceğini hesap etmiş olmalı. Fakat yaşlı adam oyuna gelmemiş. Bir kağıt kalem almış, eli hiç titremeden oğlunun halife olması için bir fetva yazmış. Bu olay öteki haksızlıklar gibi unutulup gidecekti belki, eğer sultan bir sabah uyandığında sol gözünde bir ağrı duymasaymış. Bu olay benim kente varışımdan yaklaşık 2 ay önce olmuş. Vebanın en çok can aldığı günlerde. Fakat sultanın vebayı düşünecek durumu kalmamış. Sol göz kapağı gitgide kapanmaktaymış. Kısa bir süre içinde öylesine kapanmış ki, görebilmek için parmağıyla göz kapağını yukarı kaldırıyormuş. Doktoru göz kapağı sinirlerinin felç olduğunu söylemiş ve kapağı yarmayı önermiş. Adam bana bir bardak gül şerbeti verdi ve oturmam için tahta bir sandık gösterdi. Sultan bunu istemeyince doktor aynı hastalığa yakalanmış olan bir binbaşıyı çağırtmış. Doktor onu ameliyat etmiş, adam bir hafta sonra tümüyle iyileşmiş olarak evine dönmüş. Bunun da yararı olmamış, sultan bir Türk kadın sağaltıcıyı yeğlemiş. Kadın onu ameliyatsız, ana maddesi çelik tozu olan merhemlerle iyileştirmeye söz vermiş. 3 günlük bir uygulamadan sonra hastalık sağ göze de sıçramış. Yaşlı sultan o günden sonra hiç sokağa çıkmamış, işleriyle uğraşmıyormuş. Mısır'ın son Memlük sultanlarının giydikleri yüksek bir başlık olan Müriye'yi bile başında taşıyacak gücü kalmamış. Kendi subaylarının dediğine göre görünüşünü tümüyle yitirmek üzereymiş. Dahası yerine geçecek birini düşünmeye başlamış. Benim Kahire'ye varışımdan bir akşam önce kente bu dedikoduya yayılmış. Söylentiler sultanın da kulağına gitmiş olmalı ki gün batımından gün doğuşuna dek sokağa çıkma yasağı koymuş. Şerbetçi eliyle güneşin ufuktaki yerini gösterdi. Yani eğer eviniz uzaktaysa acele etseniz iyi olur, çünkü 7 derece sonra sokakta yakalanan biri halk önünde kan akana değin kırbaçlanacak. 7 derecelik zaman süreci yarım saatten daha kısaydı. Çevreme bakındım. Sokak köşelerinde ikide bir bakmakta olan güneşe bakan askerlerden başka kimse yoktu. Kuşku uyandırır korkusuyla koşmadan ve kimseye yolu sormadan, evin kolay tanınabilir olmasını dileyerek hızlı adımlarla ırmağın kıyısından yürüdüm. Soran bakışlar ve adımlarla 2 asker bana donup geliyordu. Sağımda bir yol gördüm, hiç duraksamadan niye öyle yaptığıma bugün bile şaştığım bir duyguyla yola saptım. Ve kendimi evde buldum. Bahçıvan durağan bir yüzle evin önünde yerde oturmaktaydı. Elimi sallayıp selam verdim ve gösterişli bir devinimle anahtarlarımı çıkardım. Tek sözcük söylemeden içeri girmem için kenara çekildi. Efendisinin evine bir yabancının gelişine şaşırmış görünmüyordu. Benim kendime güvenim ona da güven verdi. Açıklama yapmak zorunluluğunu duydum. Kıpti'nin imzasını taşıyan kağıdı çıkardım. Adam bakmadı bile. Okuması yoktu fakat bana güveniyordu. Yerinde durdu ve hiç kıpırdamadı. Ertesi günü ben sokağa çıkarken o yine aynı yerdeydi. Öyle ki geceyi orada mı geçirmiş olduğunu yoksa gün doğarken mi yerini aldığını bilemedim. Evin bulunduğu sokakta yürüdüm. Epey kalabalıktı. Gelip geçen herkes bana bakmaktaydı. Bütün gezginleri etkileyen, dahası kızdıran bu tatıma alışıktım gerçi ama bu kez daha çok etkilendim. İnsanların yadırgayan bakışlarını mağribi giysilerime yordum. Bir manav dükkanından çıktı, bana yaklaştı. Sizin gibi bir insanın alçak gönüllülükle bu tozlu yolda yürümesi şaşkınlık yarattı dedi. Yanıtımı beklemeden bir eşek sürücüsüne bağırdı. Adam üstünde güzel bir battaniye olan gösterişli bir eşeği genç bir çocukla bana gönderdi. Eşeğe bindim. Önce eski kenti dolaştım. Özellikle ünlü Amr Camisi önünde ve Kumaşçılar Çarşısı'nda durdum. Sonra yine Kahire'yi dolaştım. Eve döndüğüm zaman kafam yepyeni dedikodularla doluydu. O günden sonra her gün o günkü ruhsal durumuma bağlı olarak uzun ya da kısa gezintiler yaptım ve bu kentte neler yapabileceğimi kestirmeye çalıştım. Her sokağa çıkışımın verimli olduğunu söyleyebilirim. Kentin önde gelenleriyle, subaylarla, saray görevlileriyle tanışıyor, buluşuyor, iş yapıyordum. Daha ilk ayda mağripli tüccarların kiraladığı bir kervanla gelen tilemsenli bir Yahudi tüccardan Hint kumaşları ve birçok baharat almıştım. Benim isteğim üzerine Massa'dan bir kutu dolusu amber gönderdi. İlk kez iş yaptıktan sonra insanlar bana güvenmeye başladı. Kente varışımdan bir hafta sonra sultanın ruhsal durumunun daha iyiye gittiğini öğrendim. Hastalığının Ulu Tanrı'nın cezası olduğuna inandırıldığından Mısır'ın dört büyük kadısını çağırıp büyük günahlar işlemesine izin verdikleri ve kendisini uyarmadıkları için sitem etmiş. Söylendiğine göre kadıların önünde gözyaşlarını tutamamış, kadılar da söyleyecek tek sözcük bulamamışlar. Sultan yapılı bir adamdı. Etkileyici değirmi sakallı, uzun boylu ve şişmandı. Yaşlı halifeye yaptıklarından ötürü çok pişman olduğuna yemin etmiş ve işlediği günahların bedellerini ödemeye söz vermiş. Ayrıca din adamları önünde bir duyuru yazdırmış. Kale komutanı bu duyuruyu hemen halka ulaştırdı. Yazı şöyleydi: "Size sultanın selamlarını getiriyorum. O sultan ki kendini sizin dualarınıza bırakmış bulunuyor. Size karşı olan sorumluluklarının bilincinde sizin sitemlerinizle karşılaşmak istemiyor. Kötücül bir itkiye karşı duramamıştı. Yine o gün tüccarlar ketvudası kaleden indi. Önünde meşaleler taşıyan adamlarla kenti dolaştı ve sultanın şu buyruğunu duyurdu. Haşmet Meab sultanın bildirisine göre bütün haftalık ve aylık vergilerle dolaysız vergiler kaldırılmıştır. Ayrıca Kahire değirmenleri üzerindeki haklar da bundan böyle yürürlükten kaldırılmış bulunmaktadır. Sultan bedeli ne olursa olsun Ulu Tanrı'nın verdiği dersten etkilenmiş, onun öfkesinden kurtulmaya çalışıyordu. Başkentte işsiz olan bütün kadın ve erkeklerin at meydanında toplanmalarını buyurdu, her birine sadaka olarak ikişer yarım faddi verdi. Verdiği para toplam 400 dinar ediyordu. Yoksullara özellikle El-Esher camisinde ve Karafa'nın mezar anıtlarında yaşayan yoksullara 300 dinar dağıttı. Bütün bunları yaptıktan sonra Kansu, soylu gözünün iyileşmesi için kadıları bir kez daha çağırdı. Kadıların bütün camilerde gözü için dua edilmesini sağlamalarını istiyordu. Bu çağrıya kadıların üçü gelebildi, Maliki kadısı olan dördüncüsü o gün vebadan ölen oğlunu gömüyordu. Kansu'nun bu duaları istemesinin nedeni birden ameliyatı kabul etmesiydi. İsteğine uyularak ameliyat bir cuma günü öğle namazından sonra yapılacaktı. Ertesi cumaya kadar odasından çıkmadı. Sonra Eşrefiye'deki dükkanlara gitti, yargılanmayı bekleyen tutukluların sarayın hapishanesi Arkana'ya getirilmesini buyurdu. Özellikle halkın sevdiği fakat her nasılsa saygınlığını yitirmiş olan birçok tutukluyu bağışladı. Bağışlananlar arasında ünü en yaygın olan Kemalettin adında biriydi. Kemalettin berberbaşıydı ve adı birçok şakaya konu olarak bütün Kahire'de dolaşmaktaydı. Kemalettin yakışıklı bir gençti ve uzun süre sultanın gözdesiydi. Öğleden sonraları sultan uykuya dalana değin onun tabanlarını ovardı. Bir ara sultanın erbezleri hastalandı, yangılandı ve bir gün kanadı. Genç berber sultanın hastalığını bütün ayrıntılarıyla kente yayınca sultan çok öfkelendi ve berberi hapse attırdı. Şimdi o da bağışlanmıştı. Sultan onu bağışlamakla kalmadı, kötü davrandığı için ondan özür diledi ve gözünün iyileştiğini kente yaymasını istedi. Gerçekte gözleri daha sargılıydı fakat görünüşünü kazandığı için kendisini yine güçlü duyumsuyordu. Bu önemli olaylar dizisi gelip geçmişti. Bu sırada ardı arkasına Mekke Şerifi'nin bir elçisiyle Hint elçisi aynı sorunu konuşmak için geldi. Portekizliler bu yakınlarda Kamaran adasına girmişler, Kızıldeniz'in girişini denetimleri altına almışlar, Yemen kıyılarına asker yığmışlardı. Şerif, yolları Yenbu ve Cidde'den geçen hacıların saldırıya uğrayacaklarından korkuyordu. Hint elçisi ise büyük bir tantanayla gelmiş, kırmızı kadifelerle örtülü bir fili sultana armağan etmişti. Portekiz işgalinin etkisiyle Memlük İmparatorluğu'nun Hindistan'la olan ticaret ilişkilerinin kesilmesinden kaygı duyuyordu. Sultan da çok kaygılıydı. O yıl yıldızların Müslümanların karşısında olduğuna inanıyordu. Veba salgını, kutsal yerlerin tehdit altında bulunması, kendi hastalığı hep aynı zamana rastlamıştı. Tahıl ambarları denetilse emir kuşuk adamın Hint elçisini Cidde'ye dek geçirmesini, bir süre orada kalıp Portekizlilerin tutumlarını öğrenmek için bir haber alma örgütü düzenlemesini buyurdu. Ayrıca Tanrı sağlığını bağışlarsa bir donanma kurup kendisinin komutanlık edeceğine söz verdi. Kansu Ağır Nuriye'sini Şaban ayından önce giymedi. Nuriye'yi giyebildiği zaman kesin kes iyileştiği anlaşıldı. Kent kutlama şenlikleri için buyruk aldı. bir yürüyüş düzenlendi. Başta büyük bir hükümdarın armağanı olan kenarları samur kırmızı kadife kaftanlarıyla dört doktor yürümekteydi. Devletin yüksek rütbeli subayları sarı ipek pelerinler giymişlerdi. Halk kutlamalara katıldığını göstermek için pencerelerden aynı renkte kumaşlar sarkıtmışlardı. Büyük kadılar kapılarını amber çubuklarıyla renklendirilmiş, işlenmiş muslinlerle süslediler. Sokağa çıkma yasağı kaldırılmış olduğu için gün batımından kentin her yanında çalgılar çalındı, şarkılar söylendi. Karanlık iyice çöktüğü zaman ırmak kıyısında donanma fişekleri atıldı, halk büyük bir neşeyle bu cümbüşe katıldı. Bu şenlikler sırasında Mısırlılar gibi giyinmek için karşı konulmaz bir istek duydum. Paslı giysilerimi dikkatle katladım, buradan ayrılacağım zaman gerekebilir diye kaldırdım. Yeşil çizgili, göğüste kapanan, yerlere kadar dökülen Mısır giysisini üstüme geçirdim. Ayaklarıma eski tip sandallar giydim, başıma Hint kumaşından yapılmış geniş bir sarık geçirdim. Bir eşek getirttim, sokağımın ortasında tahta çıkıyormuşum gibi eşeğe bindim. Çevremde sokak halkından yaklaşık 1000 kişiyle şenliklere katıldım. Bu kent benim kentimmiş gibi duyumsuyordum. Bana iyi durumda olduğumu duyuruyordu. Birkaç ay sonra önem verilen gerçek bir Kahireli olmuştum. Bir eşekçim, bir manavım, ıtırcım, kuyumcum, kağıt yapıcım vardı. Büyük işler yapıyordum, sarayla ilişki kurmuştum ve Nil kıyısında oturuyordum. Dupduru pınarların kaynağı bir vahaya ulaşmış olduğuma inanıyordum. Çerkes Sultan Yılı, Hicri 920, 26 Şubat 1514, 14 Şubat 1515. O yıl eğer bir kadın beni gizlerine ortak olarak seçmeseydi, sonuna dek Kahire'nin tatları ve zorluklarıyla yoğruluyor olacaktım. Bir kadının gizi ise gizlerin en tehlikelisiydi. Bedeli yaşamım veya daha bile kötüsü olabilirdi. Ona rastladığım gün çok kötü başlamış bir gündü. Eşekçi çocuk yeni kente girmeden önce o güne değin hiç kullanmadığımız bir yola saptı. Kalabalıktan kaçmak istediğini düşünüp karşı çıkmadım fakat beni büyük bir kalabalığın ortasına götürdü. Sonra da yuları elime verip bir özür uydurdu. Soru sormama fırsat bırakmadan kaçıverdi. Daha önce hiç böyle davranmamıştı. Efendisiyle konuşmaya karar verdim. Bu kalabalığın ve coşkunun nedenini sonra anlayabildim. Bir bölük asker, davulcular ve meşalelerle Salibe Caddesi'ne doğru yürüyordu. Ortada gövdesi açıkta, kolları gerilmiş ve iple bağlanmış bir adam bir atlının sürdüğü atın arkasında sürüklenmekteydi. Okunmakta olan açıklamada adamın bir uşak olduğu, geceleyin sarık çalarken yakalandığı, gövdesinin ikiye bölüneceği anlatılıyordu. Böyle bir ceza adam öldürenlere veriliyordu fakat o günlerde çok hırsızlık olayı görüldüğünden tüccarlar hırsızlara daha caydırıcı cezalar verilmesini istemişlerdi. Acınası adam bağırmıyor, yalnızca kendi kendine homurdanıyor, bir yandan da başını sallayıp duruyordu. Birden iki asker üstüne atlayıp dengesini yitirmesine neden oldu. Adam yere düşmeden önce askerlerden biri onu koltuklarından, öteki de ayaklarından yakaladı. Cellat iki eliyle birden tuttuğu ağır bir kılıçla yaklaştı ve bir vuruşta adamın bedenini belinden ikiye böldü. Başımı başka bir yana çevirdim. Böylesi bir acımasızlık karşısında midem kasıldı, bütün bedenime sanki inme indi, yere yığılacakmış gibi oldum. Bir el bana doğru uzanıp yardım etti, yaşlı bir erkek sesi. "İnsan bir başkasının ölümüne, bir hayvana binmiş olarak bakmamalı," dedi. Eşekten inecek gücü bulamadığımdan ona biraz daha sıkı tutundum, geriye döndüm. Geçerken orada toplananların görmesini engellediğim için öfkeli homurtular arasında oradan uzaklaştım. Kurbanın bedeninin üst bölümü bir sönmemiş kireç yağını üstüne dik olarak yerleştirilmişti. Son nefesini vermeden önce dehşetten açılmış gözlerle kalabalığa bakıyordu. Bu olayı unutmak amacıyla işlerime dönmeye, kervanların geliş gidişlerini öğrenmeye ve kimi dedikoduları dinlemeye karar verdim. Fakat gitgide başımın ağırlaştığını ya da ağırlaştığını duyumsadım. Başım dönüyor, oradan oraya, bir sokaktan ötekine kızarmış peynir ve safran kokuları alarak yarı bilinçli, bana şaşkın bakan sokak satıcılarının seslerini çok uzaklardan duyarak dolaşıp durdum. İyi olmadığımın ayrımına varan bir tüccar elimden yuları alıp bana bir bardak şekerli su vereni dek bu böyle sürdü. Yasemin kokulu şekerli suyu içer içmez midem düzeldi. Hanül Halide'ydim. Bana yardım eden kişi de en varsıl tüccarlardan İranlı Ekber adında biriydi. Gerçek bir Ekber olduğu kesin, Allah ona selamet versin. Beni oturttu, tümüyle iyileşene dek gitmeme izin vermeyeceğine and içti. En az bir saat orada kaldım. Kafam yavaş yavaş bulanıklıktan kurtuluyorken içeri Çerkez girdi. İlk kez beni ona doğru çeken neydi bilmiyorum. Örtülü olmayan çok güzel yüzümü, başında kumral saçlarını örten siyah ipek bir örtü vardı. Yoksa yalnızca çok beslenmiş tombul kadınların beğenildiği bu kentte onun incecik bedeni ve beli miydi beni çeken? Ya da Ekber'in çok üstüne basmadan ama yine de onu başkalarından ayırarak söylediği sultanım sözü müydü? Bu soylu kadını kentin varsıl kadınlarından ayırt etmek olanaksız görünüyordu. Yanında sert çizgili bir köylü kadın olan hizmetçisi, yıpranmış bir bohçaya gelişi güzel sarılmış yassı bir nesne taşımaktaydı. Ona gözlerimi ayırmadan bakmış olmalıyım ki Çerkez açıkça belli ederek başını çevirdi. Ekber bunu gördü, özellikle törensel bir sesle. Asaletli Nur Sultan, Büyük Türk'ün yeğeni Alaaddin'in dul eşi dedi. Başka bir yana bakmak için kendimi zorladıkça merakım büyüyordu. Kahire'de herkes Alaaddin'in acıklı öyküsünü biliyordu. Beyazıt'ın varislerini birbirine düşüren kardeşler arası savaşta yer almıştı. Dahası bir ara Bursa'yı kuşattığı sıra savaşı kazanır gibi olmuş İstanbul'u ele geçirmekle tehdit etmişti. Fakat sonunda amcası Selim egemenliği eline geçirmişti. Amansız bir insan olan yeni sultan kardeşlerini boğdurmuş, ailelerinin de büyük bir bölümünü öldürtmüştü. Her nasılsa Alaaddin kaçmayı başarmış, Kahire'ye sığınmış, orada çok iyi karşılanmıştı. Ona bir saray ve hizmetçiler verilmişti. Memlük İmparatorluğu'nun, İran Şahı'nın ve Anadolu'daki güçlü beyliklerin yardımlarıyla amcasına karşı bir ordu topladığı söyleniyordu. Bu ortaklık Yavuz Selim'den nasıl bir karşılık görecekti? Bu sorunun yanıtı hiçbir zaman bilinemeyecek. Çünkü Alaaddin Kahire'ye geldikten 4-5 ay sonra vebadan öldü. Daha 25 yaşında bile değildi. Muhafız subayı Çerkes'in güzel kızını sevmiş, onunla yeni evlenmişti. Mısır Sultanı Şehzade'nin ölümüne çok üzülmüş, ona Kahire'de bilinmeyen Osmanlı geleneklerine göre çok gösterişli bir cenaze töreni yaptırmıştı. Alaaddin'in atları kuyrukları kesilmiş, eğerleri ters çevrilmiş olarak önde yürümüş, tabutun üstüne sarığıyla kırılmış yayları konmuş. Kahire Sultanı 2 ay sonra Alaaddin'e verdiği sarıyı geri almış, halk bunu onaylamamıştı. Osmanlı gelinine sıradan bir ev verilmiş ve öylesine az bir aylık bağlanmış ki kadıncağız kocasından kalan birçok değerli şeyi satmak zorunda kalmış. Bütün bunlar bana önceden anlatılmış fakat o zaman pek ilgilenmemiştim. Aklımdan bunlar yeniden geçerken Nur'un insanın içine işleyen saygın sesini dinliyordum. Sultan sarayında kendi kendine bir şeyler tasarlıyor. Bilmiyor ki bir kulübede bir zanaatkarın parmakları onun için ağlar örmekte. Bu sözleri Arapça söylemişti. Sultan da Memlük paşaları da aynı vurgulamayla konuştuklarından vurgulaması hiçbir Kahirelinin kulağından kaçamazdı. Ben yanıt vermeden tüccar geri geldi ve Nur'un satmak istediği şeyin değerini söyledi. 25 dinar. Çerkez kadının rengi bir anda uçuverdi. Bu parçanın dünyada eşi yok. Çok az bulunan el işi, oymalı tahta çerçeveli bir duvar panosuydu. Bir kurt sürüsünün karlı dağlara doğru koşuşunu gösteriyordu. Ekber benim de tanıklığımı sağlamaya çalışarak. Soylu sultanın söyledikleri doğru, fakat dükkanım satmak zorunda olduğum çok değerli eşyalarla dolu. Alıcı çok az dedi. İncelik olsun diye başımı hafifçe salladım. Güvenimi sağladığını sandı ve sözünü sürdürdü. 30 yıl önce bu işe başladığımdan beri işler bu denli kötü gitmemiştir. İnsanlar paralarını saklamışlar, ellerinden alınır korkusuyla hiç para harcamak istemiyorlar. Geçen hafta bir şarkıcı hanım ihbar üzerine tutuklandı. Sultan onu sorguya çektirtti. Muhafızlar ise ayaklarını ezdiler. Ondan 150 altın aldılar. Sultanımızın, Tanrı onu korusun, neden böyle davrandığını anlıyorum. Bunu bilmenizi isterim. Artık limanlardan para gelmiyor. Portekizli korsanlar yüzünden ciddiye bir yıldan beri tek gemi uğramış değil. İskenderiye ise İtalyan tüccarlarla dolu, öyle ki artık iş yapamıyorlar. İskenderiye'de eskiden 600 bin kişinin yaşadığını, 12 bin bakkalın karanlık basana değin açık durduğunu, din yasalarına göre 40 bin Yahudinin cizye ödediğini düşünürsek, bugün ise İskenderiye değerinin çok altında para getiriyor. Bunların sonucunu her gün görmekteyiz. Ordu aylardan beri et yüzü görmemiş, alaylar neredeyse baş kaldıracak. Sultan altın bulabileceği her yeri zorluyor. Bir müşteri girince sustu. Yeni gelenin elinin boş olduğunu görünce, onun alıcı olduğunu düşünen Ekber bizden kendisini bir dakikalığına bağışlamamızı istedi. Çerkez Sultan da gitmeye hazırlandı, onu alıkoydum. Bu parça için kaç para almayı umuyordunuz? En az 300 dinar. Duvar panosunu görmek istedim. Kararımı vermiştim ama görmeden alırsam sadaka vermiş gibi olmaktan çekindim. Ayrıca çok inceleyerek bakmaktan da kaçındım çünkü pazarlık yapıyormuş gibi görünmek de istemedim. Şöyle bir göz attıktan sonra doğal bir sesle, 300 dinar bence uygun bir fiyat, alıyorum dedim. Aldanmamıştı. Bir kadın, bir erkekten karşılığını ödeyemeyeceği bir armağan almaz dedi. Sözleri kesindi fakat sesi için aynı şey söylenemezdi. Bana haksızlık etmişti, karşı çıkıyormuşum gibi bir sesle, armağan değil, bu parçayı alıyorum çünkü almak istiyorum diye karşılık verdim. Niye almak istiyorsunuz? Bir ana olsun diye. Fakat onu ilk kez görüyorsunuz. Kimileyin bir an görmek bile bir nesnenin yeri doldurulamaz olmasını sağlayabilir. Kızardı. Bakışlarımız karşılaştı, dudaklarımız aralandı. Dost olmuştuk bile. Hizmetçi kadın öncesine göre çok neşeli bir davranışla ve fısıldaşmamızı duymak umuduyla aramızdan geçti. Buluşmaya karar verdik. Cuma günü, öğleyin, Ezbekiye alanında eşekli soytarının önünde. Mısır'a ayak bastığımdan beri hiçbir cuma namazını kaçırmamıştım. Fakat o gün hiç yüksünmeden cuma namazına gitmedim. Her şeyin ötesinde bu kadını, bu denli güzel yaratan ve onu yolumun üstüne çıkaran Tanrı'ydı. Camiler boşaldıkça Ezbekiye alanı kalabalıklaşıyordu. Kahire'de cuma namazından sonra bu alanda toplanıp zar oynamak, meddahların öykülerini dinlemek, dahası çevredeki kısa yoldan cennetteymiş gibi duyumsadan içki evlerinde kendini yitirircesine içmek gelenek görenek olmuştu. Daha Çerkez kadınımı görmüş değildim ama eşekli soytarı yerindeydi ve çevresini bir dolu boş gezen almıştı. Aralarına karıştım, çevremdeki herkesin yüzüne ve birkaç derece ilerledi mi diye güneşe dikkatle baktım. Soytarı hayvanı ile birlikte çevresindeki kalabalığı eğlendirmek için elinden geleni yapıyordu. Eşeğin adımlarının soytarının kileri mi yoksa adamın adımlarının eşeğin kileri mi izlediğini kimse bilmiyordu. Sonra adam eşeğiyle konuşmaya başladı. Sultanın büyük bir yapı başlatacağını ve Kahire'deki bütün eşeklerin kireç ve taş taşımasını buyurduğunu söyledi. O anda eşek yere düştü, sırt üstü döndü, ayaklarını havaya kaldırdı, karnını şişirip gözlerini kapadı. Adam halkın önünde eşeğinin öldüğünü söyledi, ağlamaya ve yeni bir eşek satın almak için para toplamaya başladı. Düzinelerle ufak para topladıktan sonra, "Eşeğimin ruhunu teslim ettiğine inanmayın, o bir açgözlüdür. Yoksul olduğumu bildiği için para kazanıp kendisine yiyecek alabileyim diye oyun oynuyor," dedi. Uzun bir değnek aldı, hayvana bir güzel sopa çekti. "Haydi şimdi ayağa kalk bakalım," dedi. Eşek kıpırdamadı, soytarı bu kez, "Kahireliler sultan az önce buyruk verdi. Bütün halk yarın kente girişini kutlama törenlerinde hazır bulunacak. Eşekler soylu hanımları törene taşıyacaktır." Bu sözler üzerine eşek sevinç gösterileriyle ayağa kalktı. Sahibi de izleyiciler de kahkahalarla gülüyorlardı. "Demek güzel kadınları seviyorsun," dedi eşekçi. "Burada birçok güzel hanım var. Hangisini taşımak istersin?" Hayvan izleyiciler önünde bir kez dolaştı, duraksadı. Sonra benden birkaç adım ötede uzun boylu biri önünde durdu. Peçesi öylesine kalındı ki yüzü görünmüyordu. Fakat duruşundan onu hemen tanıdım. O ise bakışlardan ve gülüşmelerden ürküp bana yaklaştı ve kolumdan tuttu. Çarçabuk ve neşeli bir sesle, "Hayır, eşimi taşıyamazsın," dedim. Bu sözlerin arkasından böbürlü bir havayla oradan uzaklaştık. Seni peçeli göreceğimi hiç beklemiyordum. Eşek olmasaydı tanıyamazdım dedim. Tanınmamak amacıyla peçe taktım. Sokakta dedikoducu bir kalabalığın arasındayız. Eşin olmadığımı herkes biliyor diye karşılık verdi. Sonra şakacı bir sesle. Bütün erkekleri sevindirmek istediğim zaman peçesiz gezerim. Bir tek erkeği sevindirmek istersem peçe takarım diye ekledi. Öyleyse yüzünün açık olmasından nefret ederdim dedim. Yüzüme bakmayı hiç istemeyecek misin? Bir evde ne onun ne de benim evimde yalnız kalamayacağımız kesindi. Kent içinde sokakta yan yana yürümekle yetinmek zorundaydık. O ilk buluştuğumuz gün Nur yasak bahçeyi görmeye gitmemiz için direndi. Bahçeye bu ad verilmiştir çünkü yüksek duvarlarla çevrilidir. Sultan bir doğa harikasını korumak için bu bahçeye girilmesini yasaklamış. Dünyada gerçek bir merhem üreten tek ağacı. Bekçinin eline sıkıştırdığımız bir gümüş para içeri girmemizi sağladı. Nur, merhem ağacına yaslanıp peçesini kaldırdı ve uzunca bir süre tek sözcük etmeden büyülenmiş gibi bir düşteymiş gibi sessiz durdu. 6. kaset, 1. yüzün sonu.